Ayrım 34.
Her gün birkaç keşif, dolayısıyla bombalama uçuşu yapılıyordu. Bugün Vecih ile Basri uçtular. Keşif uçuşunun sonuna doğru güneybatıda uçan bir Yunan uçağı gördüler ve anlaştılar. Bombalarını atacak, sonra bu uçağın peşine düşeceklerdi. Bombaları önceden belirledikleri hedeflere attılar. Ağırlıktan kurtulan uçak rahatladı. Kıvrakça Haymana üzerinde bulunan Yunan uçağına döndüler. Yunanlı pilotlar çatışmadan hoşlanmıyorlardı. Bu pilot kaçamayınca çatışmayı kabul etmek zorunda kaldı. Ölüm turu denilen turnamalara başladılar. Dönerlerken rakibini uygun duruma düşürüp vuran galip gelecekti. Türk ve Yunan askerleri bir yandan savaşmakta, bir yandan da başlarının üzerindeki bu ustalık savaşını izlemekteydiler. Vecihi daha tecrübeli bir pilottu. Sabırla dönüyor, yükseliyor, alçalıyor, hızlanıyor, yavaşlıyor, Yunanlı pilotu açık vermeye zorluyordu. Birden bu fırsatı yakaladı. Yıldırım gibi kayıp Yunan uçağının kuyruğu altına daldı. Basri tetikte bekliyordu. Makineli tüfeğini çalıştırdı. Vurulan Yunan uçağı döne döne düşmeye başladı. Askerler savaşmayı kestiler. Vecihi ile Basri için büyük tezahürat yaptılar. Yaşa! Yunan uçağı Ilıca Vadisi'ne çakılıp parçalandı. Geri dönen Vecihi ile Basri bir zafer turu atıp Malıköy'e indiler. Olayı telefonla öğrenmiş olan havacılar ve meydan görevlileri pist başında bekliyorlardı. Sarmaş dolaş oldular. Haymana ve Çal Dağı'ndaki acımasız savaş sürüyordu. Haymana güneyinde Türkler çok çetin bir savunma yapmaktaydı. Yunanlar Haymana'ya geçit bulamadılar. Ama Çal'ı savunan iki Türk tümeninin direnci azalıyordu. Zaten ikisi de zayıftı. Kıyasıya savaş daha da zayıflatmış, tümenlerin mevcudu 500 askere düşmüş, bölükler subaysız kalmıştı. Bazı topların da mermisi bitmişti. İsmet Paşa ihtiyatta tuttuğu 68. alayı Haymana'dan Çal'a bu iki tümene yardıma yolladı. Sol kanattan 12. grup komutanı Halit Bey'e de karargahıyla birlikte hemen yola çıkarak Çal'daki iki tümenin komutasını üstlenmesini emretti. Halit Bey ancak ertesi sabah yetişebilirdi. Çal grubu yoğun top ateşi altında ancak akşama kadar dayanabildi. Akşamüstü sarsılmaya başladı. Bunu sezen Albay Valettas birliğini taarruza kaldırdı. İkinci tümen yarı aç ve yorgundu. Ama Çal Dağı ele geçirilirse savaşın biteceğini uman askerler son güçleriyle ileri atıldılar. İki Türk tümeni saat 19'da dayanamayıp çözüldü. Bütün yaralılarını alarak kuzeye çekilmeye başladılar. Bir mermi çukurunda, bir taşın arkasında, bir siper yıkıntısının altında oldukları için görülmeyip birlikte götürülemeyen yaralıları Yunanlar esir almıyor, süngüleyip öldürüyorlardı. İkinci Yunan tümeni Çal Dağı'nı işgal etti. Korkulan olmuş, Türk cephesi ikiye bölünmüş, yani yarılmıştı. Tümenlerin çözülmesi ve Çal Dağı'nın düşmesi cephe karargahında sinirleri gerdi. Çekilen iki tümen ne yapıyordu? Dağı işgal eden Yunan tümeni ne yana ilerliyordu? İlk soruda birçok tehlikeli sorunu içermekteydi. Bağlantı sağlanamadığı için hiçbir bilgi alınamamıştı. Zaman akmıyor, sanki damlıyordu. Geç saatte binbaşı Tevfik Bey nefes nefese İsmet Paşa'nın odasına daldı. Şimdi haber gelmişti. Çekilen tümenler başkomutanın istediği gibi biraz geride durup yerleşmiş, sağdaki ve soldaki gruplarla da değinti sağlamışlardı. Çal Dağı'nın kuzeyinde dağın eteğinin 300 metre gerisinde cephe yeniden kurulmuştu. Düşman tümeni ne yapıyormuş? Çal'ı işgal etmiş ve durmuş efendim. Demek ki o da iyice yorulmuş. Bu aşamada hiçbir birlik yorulduğu için durmaz, yarmayı derinleştirmek için ilerlerdi. Heyecanlanan İsmet Paşa ayağa kalktı. Hayır, bence başka bir şey oldu ama hüküm verebilmek için yarını bekleyeceğim. ABD'nin Atina elçisi Mr. Hall, Savaş Bakanlığı'ndan aldığı bilgilere dayanarak Anadolu'daki durumu Washington'a gece şöyle bildirdi. Sakarya Irmağı'nın kıyısında günlerdir süren savaş Yunanlardan yana dönmüşe benzemektedir. Yunanlar birkaç gün içinde Ankara'ya varmayı ümit ediyorlar. İnler Katrancı'da bayram havası esiyordu. Karargah subaylarından kurulu amatör orkestra neşeli havalar çalmaktaydı. Büyük çadırın altındaki uzun masa ziyafet için hazırlanmıştı. Oturmak için Papulas'ı ve veliahtı bekliyorlardı. General Stratigos Papulas'ın çadırına girdi. Papulas gaz lambasının hasta ışığında ceketinin öne açık masasında oturuyordu. Bir gün önceki tartışmayı unutturmak isteyen Stratigos dostça, Veliaht Hazretleri de sofraya şeref vermek üzere dedi. Sizi almaya geldim. Çal Dağı'nın düşmesini kutlayacağız. Cepheyi yardık. Ankara yolu açıldı. Papulas şefkatle, oturun general, biraz konuşalım dedi. Stratigos oturdu. Bugün hastanede protesto edildiği duyulmuştu. Onu anlatacağını sandı. Papulas yüzünün terini sildi. Çal Dağı gibi bütün çevreye egemen bir dağ elimize geçerse düşmanın dağılacağını ya da hızla Kızılırmağa çekileceğini tahmin ediyorduk. Evet, askerlik fendince böyle olması gerekmez mi? Papulas önündeki iki telsiz mesajını Stratigos'un önüne itti. Okuyun. Bunlar 1. ve 3. kolordu komutanlarımızdan gelen mesajlar. Dağı terk eden düşmanın biraz geri çekilip yerleştiğini, dağın kuzey eteğinde yeniden bir cephe kurduğunu bildiriyorlar. Strategos isyan etti fakat mümkün değil bu. Ama böyle, dağı elde ettik ama düşman ikiye bölünmedi, dağılmadı, Kızılırmağa doğru geri çekilmedi. Bilmediğimiz bir askeri anlayışla savaşıyor, kol ordulara savunmada kalmalarını emrettim. Çünkü yeniden savaşa başlamak için şimdi her şeyi bir daha değerlendirmemiz gerekiyor. Düşman Çal Dağı'nın kuzeyinde kurduğu bu yeni cepheyi güçlendirecektir. Buna karşılık ordumuz bitik halde. Yalnız Çal Dağı bize 4000'den çok subay ve askere mal oldu. İkmal düzenimiz iflas etmiş halde. Ankara'yı işgal için ısrar etmenin felakete sebep olacağından çekiniyorum. Gelen mesajları avucunun içinde ağır ağır buruşturup top yaptı ve fırlatıp attı. Kısacası general, orduyu daha fazla zorlarsam öyle anlıyorum ki geri çekilecek gücü bile bulamayacağız. Orkestra coşkuyla zafer marşını çalmaya başlamıştı. Strategos yerinden doğruldu. Allah kahretsin, şunu susturacağım. Papulas filozofça bir eda ile bırakın dedi, sahte bir zaferde oyalansınlar. Raporlar gelince nasıl olsa gerçek anlaşılacak. Strategos oturdu. Göz bebeklerinin rengi bile solmuştu. Papulas devam etti. İkinci kolordu kurmay başkanı Albay Gavaldias benim eski yaverimdir. Akıllı ve dürüst bir askerdir. Savaşın geleceği hakkında ne düşündüğünü öğrenmek istemiştim. Anlamlı bir rastlantıyla bugün cevabını aldım. Bakın ne diyor. Gavaldias'ın mektubunu okudu. Ordumuz düşmanın daha ilk savunma hattını ele geçirebilmek için kuvvetinin 1/3'ünü kaybetti. Ankara'ya ulaşmak için kim bilir daha kaç hat var. Eğer savaşa devam edersek anlaşılıyor ki generalim ordunun geri kalanı da tamamen eriyecek ve siz Ankara'ya tek başınıza girmek zorunda kalacaksınız. İfadesi hoyratça ama haklı. Gavaldias bana her zaman gerçeği söylemiştir. Bugüne kadar 30.000 savaşçı kaybettik. Buna karşılık en fazla 20 kilometre ilerleyebildik. Ankara hala çok uzakta. Gerçekçi olma saati çaldı dostum. Kabul edelim ki düşmanın taktiğini de azmini de yenemiyoruz. Orduyu dinlendireceğim. Durumunuzu anlatan bir rapor yazarak Sakarya batısına geçmek için hükümetten izin isteyeceğim. Hazırlayacağım raporu görür müsünüz? Strategos'un gözleri yaşarmıştı. Zor duyulur bir sesle evet dedi. Alkış sesleri duyuldu. Orkestra Kartal'ın oğlu marşına başlamıştı. Batı cephesi karargahındaki kurmaylar ve Çal'a yakın birliklerin komutanları bütün gece dağı işgal eden Yunan tümeninin bu başarıyı tamamlamak için yeniden harekete geçmesini beklediler. Savaş sanatının gereği buydu. Kaygı içindeydiler. Çünkü Çal Dağı'nın kuzeyinde yeni bir cephe kurulmuştu ama daha yeteri kadar güçlendirilememişti. Başkomutanla İsmet Paşa da beklediler. Başkomutanın uykuyla arası iyi değildi zaten. Ama kimi zaman yorgunluktan İsmet Paşa'nın gözleri kapanıp başı göğsüne düşer, tahta iskemlenin üzerinde otururken 3-5 dakika kestirir, sonra silkinerek uyanırdı. Böyle anlarda başkomutan İsmet Paşa uyuyabilsin diye parmağını ağzına götürerek odadakileri sustururdu. Vakit ilerledikçe Kazım Paşa'nın da içinin geçtiği oluyordu. Bu gece kimse gözünü kırpmadı. Düşman gece boyunca kıpırdamadan kaldı. Sabah raporları durumu aydınlattı. Çal Dağı'nı ele geçiren tümen dağı savunmak için durmadan siber gazmaktaydı. Öteki Yunan tümenleri de hareketsiz kaldılar. 12 günün sonunda Yunan ordusu savunmaya çekilmişti. Tarih 3 Eylül'dü. General Papulas'ı çok iyi çözümlemiş olan İsmet Paşa hükmünü verdi. Papulas korkuya kapılıp fikren yenildi ve ordusunu durdurdu. Şimdi bir kazaya uğramadan savaşı sona erdirmenin yollarını düşünüyordur. Haklıydı. General Papulas çadırına kapanmış, savaş bakanı aracılığıyla hükümete yollayacağı raporu yazıyordu. Amacı savaşı hemen kesip orduyu Sakarya'nın batısına çekmekti. Ama pek çok olumsuzluğa yol açacağını iyi bildiği bu büyük kararın sorumluluğunu tek başına taşıyacak kadar saf dil değildi. Askerce gereklerden anlamayan politikacılar adamı paramparça ederlerdi. Hükümetin onayı ve izniyle geri çekilmek istiyordu. İzin gelene kadar orduyu Sakarya'nın doğusunda oyalayacaktı. Meclis telgrafhanesine sabah raporu öğlene doğru geldi. Milletvekillerinin sabırsızlığını gören Hüsrev Bey şifresi çözülür çözülmez raporu kapıp komisyon odasına koştu. Çal Dağı'nın düştüğünü belirten ilk madde milletvekillerini sersemletti. Devamını okusa durumun tehlikeli olmadığını Hüsrev Bey de anlayacaktı. Milletvekilleri de. Ama çok telaşlanan milletvekillerinden biri korkuyla yani diye sordu. Hüsrev Bey'in iyi bildiği kurallara göre savaş yitirilmişti. Raporun devamını okumadan bu gerçeği yumuşatarak açıkladı. Kanaatimce savaşın birinci kısmını kaybetmiş bulunuyoruz. Bu açıklama komisyon odasını dolduran milletvekillerinin büyük bölümünü çıldırttı. Ne diyorsun sen? Kayıp mı ettik? Kaybettik ne demek? Bir daha kaybetmekle savaş kaybedilir mi? Zafere imanı olan biri böyle konuşmaz. Zafere inanmayan aramızda yer yok. Zaferden başka hiçbir sonuca razı olmayan milletvekilleri zavallı Hüsrev Bey'in yakasına yapıştılar, tartaklamaya itip kalkmaya başladılar. Ortalık karıştı. Ankara milletvekili Şakir Kınacı, Sakarya'da tutunamazsak Kızılırmak'la dövüşürüz. Olmazsa Yeşilırmak'ta, o da olmazsa Fırat'ta diye bağırıyordu. Rapor masanın üzerinde kalmıştı. Rapora göz atan Bolu milletvekili Doktor Fuat Umay bir iskemlenin üzerine çıktı. Beyler durun, yenilgi menilgi yok, raporun devamını okuyorum. Okudu. Ortalık bu kez de sevinçten karıştı. Çaldağ'ı bunalımını atlatan Türk ordusu rahatlamıştı. Birlikler bugünkü durgunluktan yararlanarak eksiklerini bütünlemeye baktılar, temizlik yaptılar. Yeni gelen askerler yoğun eğitime alındı. Bazı askerlerin giysileri parça parça olmuştu, bunlara çamaşır ve üniformaya benzeyen bir şeyler dağıtıldı. Çaldağ'ındaki düşmanın görüş ve ateşine açık mevziler berkitildi ve korunma hendekleri hazırlandı. Yakın köyler dinlenen birliklere kazanlarla sıcak yemek yolladılar. Çal kuzeyine yetişen Albay Halit Bey buradaki iki tümenin komutasını üzerine aldı. İsmet Paşa Halit Bey'in emrine bir tümen ile Topal Osman Ağa'nın 47. alayını da verdi. Bu kesim iyice güçlenmişti. Düşman taarruz ederse çok yırtıcı bir direnişle karşılaşacaktı. Ama Yunanlar hareketsiz kaldılar. Sadece keşif kolları arasında çatışmalar sürüyordu. Esir alınan Yunanlar hemen ekmek diye yalvarıyorlardı. Subayların savaşmayan askerleri vurduklarını söylemekteydiler. Teğmen Şevket Efendi'nin güncesinden. Şehit Mehmet Attı'nın cephe komutanının emriyle 11. tümene teslim ederek geri çekildik. Bakım için geride toplandı. Koca alayımız düşmanla 12 gündür pençeleşe pençeleşe neredeyse dolgun bir bölük kadar kalmış. Yeni erler geldi. Aralarında büyük savaşa katılmış yaşlılar ve sakallılar da var. Eğitim başladı. Durup dinlenmeden yeniden savaşa hazırlanıyoruz. Polatlı istasyonu top ateşi altında olduğu için tren hayli uzakta durmuştu. Yükünü boşaltıyor, Ankara'ya götürmek için son çarpışmalar dolayısıyla sayısı çok artmış olan yaralıları bekliyordu. Yeterli sedye ve araba yoktu. Bunun için yalnız ağır yaralılar sedye ya da arabayla taşınıyordu. Ötekiler yürümek zorundaydılar. Güney kanattan demir yoluna ulaşmak büyük sorundu. 50 kilometre yürümek gerekiyor, yaralı hızıyla bu yolu aşmak 3-4 gün alıyordu. Görenlerin yüreğini parçalayan bir yürüyüştü bu. Yüzbaşı Faruk böyle bir yaralı kafilesini gördü. Karargâhta kafilin halini anlatırken gözleri yaşardı. Albay İzzettin Bey duygularını belli eden biri değildi ama bu kez onun da gözleri doldu. Can düşmanımız yalnız yoksulluk değil ki Faruk Bey. Birçok can düşmanımız var. İngiltere, Yunanistan, İstanbul zihniyeti, cahillik, 31 Mart kafası, tembellik. Birini yenmek yetmez, hepsini yenmeliyiz. Gelen yaralılar Ankara istasyonunda birikmeye başladı. Çünkü Ankara'da yaralıları yatıracak yer kalmamıştı. Sağlık Bakanlığı, valilik ve belediye çaresizlik içinde kıvranıyordu. Olmaz gibi gelen bir öneri ortalıkta dolaşmaya başladı. Ağır yaralılar hastanelere, ağır olmayanlar yaralılar evlere. Olacak şey miydi bu? Mutaassıp halk buna razı gelir miydi? Ama bu sihirli söz hızla yayıldı ve benimsendi. Meclis bu işi örgütlemesi için Doktor Rıza Nur'u görevlendirmişti. Birçok Ankara'da evinin bir odasını Sarıkarya gazilerine açacak, evlere yerleştirilen yaralılarla doktor milletvekilleri ilgileneceklerdi. Herkesi titreten sorun çözülmüştü. Cephede Sünni, Alevi, Türk, Kürt, Çerkez, Avaza, Tatar, Boşnak, Laz, Pomak, Arap, kısacası bütün Anadolulular birlikte kan dökerlerken, işgal altında olmayan bütün şehirlerde de mitingler yapılıyor, camilerde toplanılıp zafer için dua ediliyor, mevlid okunuyor, aşiret ve derneklerden meclis başkanına her gün orduyu destekleyen telgraflar yağıyordu. Anadolu 600 yıldır ilk kez böyle bir birlik yaşamaktaydı. Buna karşılık Yunan ordusunun Ankara'ya girmesini isteyenler de vardı. Bunlardan biri de yazar Ali Kemal Bey'di. Akşam bir İngiliz dostuyla konuşmuş, Yunan ordusunun Ankara yolunu açtığını öğrenmişti. Bu yüzden pek neşeliydi. Demiştim sana, Ankara ordusu Yunan'ı yenemez. Yenemiyor işte. Yunan ordusu yarın öbür gün Ankara'ya girer, bu haddini bilmez serserileri yakalar. Çok da iyi olur. Bu kuru gürültü biter, başımızı dinleriz. İstiklal, hürriyet, milli ant, milliyetçilik filan gibi iyi tınlayan içi boş laflarla vakit kaybetmez. Tıpkı Yunanistan gibi İngiltere'ye bağlanırız. Her sorunumuzu çözecek tılsım budur. Yunan ordusu kurmay kurulu toplanıp durumu bütün yönleriyle değerlendirdi. Ümide kapılmaya imkan kalmamış, oyun kaybedilmişti. General Strategos sonucu şöyle özetledi. Yunan iradesi Mustafa Kemal'in iradesi önünde baş eğdi. Daha ağır bir duruma düşmemek için ordunun nehrin batısına çekilmesi zorunluydu. Çekiliş sırasında Beylik Köprü kesimi büyük önem taşıyacaktı. Bu duyarlı kesimi iyice güven altına almak için yakındaki Türk birliklerinin daha geri atılmaları gerekiyordu. Ertesi gün 3. Kolordu'nun bu kesimdeki Türk birliklerine taarruz etmesi kararlaştırıldı ve hedefler belirtildi. Cephede birikmiş yaralıların hızla Eskişehir'e gönderilmeleri kararlaştırıldı. 4 Eylül pazar sabahı 3. Kolordu taarruza kalktığı sırada General Strategos Papulas'ın raporuyla Eskişehir'e hareket etmişti. Oradan Bursa'ya geçecekti. Kral, Savaş Bakanı ve Genelkurmay Başkanı General Duspanis Bursa'ya gitmişlerdi. Büyük ümitlerle geldikleri yoldan şimdi yenilgiyi haber vermek için geri dönüyorlardı. Türk ordusu ne pes ettirilebilmiş, ne de dağıtılabilmiş, ne de Ankara işgal edilebilmişti. Cephe yarılamamış, kuşatılamamış, 15-20 kilometre toprağa karşılık ordunun 1/3'ünden çoğu kaybedilmişti. Yunan tarihinin en büyük, en donatımlı ordusu yoksul Türk ordusuna yenilmişti. Ne acı bir olaydı bu. Bundan daha da acı olan bir şey vardı. İngiltere'nin ve Yunanistan'ın çıkarlarının güvencesi olan Sevr Anlaşması'nı Ankara'ya zorla kabul ettirmeye imkan kalmamıştı. 2 yıldan fazla süren kanlı mücadele onca emek, para, can, ümit ve hülya boşa gitmişti. Yol boyunca içinden ağladı. Taarruza kalkan 3. Kolordu ordunun belirttiği hedeflere varmayı başaramadı. Sadece bir tümeni büyük kayıp pahasına biraz arazi kazanabildi. Çal Dağı'ndaki tümen çevredeki Türk mevzilerine hakim olmasına rağmen seyrek ve etkisiz top ateşiyle yetindi. General Kondurlis kol ordusunun 1/3'ünü kaybetmiş olmasından dolayı tümenlerini çatışmaya yol açmasından kaçınıyordu. Taarruzun hiçbir anlamı kalmamıştı. İsmet Paşa 5 Eylül günlü emrinde bundan sonra elden çıkacak her yerin kesinlikle geri alınmasını emretmekteydi. Bu emir savaşın yeni bir döneme girdiğini gösteriyordu. 2 hafta süren ağır ve kanlı savaştan sonra inisiyatifi Yunan ordusundan Türk ordusuna kayıyordu. Savaşın 14. günü başladı. Yunan 3. kol ordusu bir gün önce ulaşamadığı hedefleri ele geçirmek için bugün yeniden taarruz ettiyse de istenilen sonucu alamadı. Eski hızı ve hırsı kalmamıştı. Öteki cephelerde de keşif çatışmalarından zaman zaman topçu düellosundan başka bir hareket olmadı. Papulas boşuna kayıp verilmemesi için taarruzları durdurdu. 3 kol ordu da mevzilerini berkitip savunmada kalacaktı. Geri çekileceklerini ordudan gizliyor, birliklere yeni bir genel taarruz için dinlendirildikleri izlenimini vermeye çalışıyordu. Cephe karargahında telaş, heyecan, gürültülü geliş gidişler, tartışmalar, oflamalar yerini sükunete bırakmıştı. Binbaşı Kemal çeyrek saattir gözlerini dikmiş bir mucizeye bakar gibi durum haritasına bakıyordu. 10 savaşa bedel bir savaş yaşamışlardı, sonunda sessizliği bozdu. Yunan ordusunun savaş anlayışı sayı üstünlüğüne yani kaba kuvvete dayanıyor. Güçlüyse yükleniyor, değilse çekiliyor. Askerlik sanatı açısından hiçbir incelikleri, buluşları ve yaratıcılıkları yok. Oysa askerlikte uygulanabilecek birçok imkanlar, yollar, seçenekler var. Sadece en basit ve kolay olanlarını kullanıyorlar. Bizim askerliğimiz çok farklı. Savaş sanatının bütün inceliklerinden yararlanıyoruz. Binbaşı Tahsin saklı bir gururla gülümseyerek haklısın dedi. Bu sayede bizden çok güçlü olan düşmanı yendik. İleride bu savaşın uzmanlar tarafından her günüyle bir sanat eseri gibi inceleneceğine inanıyorum. Yeniden sustular. Yaşanan olağanüstü sonucun söze gelir yanı pek azdı. 400 kilometre batıda Demircide ise kıyamet kopuyordu. Halk, çoluk çocuk sokaklara dökülmüştü. Demircililer sevinçten ağlıyor, atların üzengilerini öpüyor, avaz avaz bağırışıyorlardı. Hoş geldiniz, var olunuz aslanlar. Yunan askerlerinin Demirci ve çevresinden çekildikleri haberini alan Demirci akıncıları dağdan inip 4 hafta önce ayrıldıkları Demirci'ye geri dönmüşlerdi. Bu süre içinde dağdan dağa gezmiş, üşümüş, yanmış, aç kalmış, korkmuş, korkutmuş, Yunan askerleri ve Yunanların emrindeki çetelerle çatışmış, baskınlarda bulunmuş, halka moral vermiş, akıncılığın bütün gereklerini yerine getirmişlerdi. Demirci bayram yeri gibiydi. Hükümet meydanında müftünün okuduğu güzel bir duadan sonra akıncılar ve halk evlere çekildi. Saçı sakalı iyice uzadığı için kimilerinin tanımakta güçlük çektiği kaymakam İbrahim Ethembey odasına çıktı. İnsafsız işgalin yarattığı pek çok acı sorun birikmişti. 6 Eylül Salı günü Yunan ordusu bütünüyle hareketsiz kaldı. Savaşın 15. günüydü. Uzun katarlar ve konvoylarla Eskişehir ve Bursa'ya yollanan yaralıların çokluğu ve sefillikleri görenleri şaşkına çevirmişti. Bu acı durumun halka ve basına yansımaması için İzmir'e çekilen telgraflara sansür konuldu. Bugün kaderin zehir gibi acı bir şakası olarak İngiliz gazetesi Daily Telegraph'da Kral Konstantin'in bir demeci yayınlanmıştı. Kral bu kez Mustafa Kemal'in ordusunu yok edeceklerini ya da büyük kısmını esir edeceklerini söylüyor, demecini Ankara'ya gireceklerini açıklayarak bitiriyordu. Oysa kral bu sırada Savaş Bakanı Theotokis ve Genelkurmay Başkanı Duspanis ile birlikte General Strategos'un ağzından Yunan yenilgisini dinlemekteydi. Kral için hazırlanmış Büyük Bursa evinin salonundaydılar. Kral bembeyazdı. İngiliz ataşe militerine 5 Eylül'de Ankara'da randevu vermiş olan savaş bakanının şakaklarından su gibi ter akıyordu. Papulas'tan Mustafa Kemal Paşa'nın esir edilmesini isteyen General Dusmanis'in üzüntüden dudakları kabarmıştı. Bugüne kadar krala ve genelkurmay başkanına yeterli bilgi vermemiş olan ordu birdenbire yenildiğini bildirmişti. Kapkara bir sessizlik çöktü üzerlerine. General Stratigos Atina'ya geçmek için öğleden sonra bandırmadan gemiye bindi. Kimseyle konuşmamak için kamarasına kapandı. Malta İngiliz yönetimi Ahmet Emin Yalman'a sağlığı dolayısıyla şehirdeki bir otelde kalması için izin vermişti. Otel büyük ve sessizdi, hava sıcaktı. Gazetelerde bugün bir tek iyi haber yoktu. Bütün günü sıkıntı içinde geçti. Serinlemek için akşam dışarı çıktı. Ana caddede Diyarbakır milletvekili Zülfü Tiğrel'e rastladı. Zülfü Bey pek heyecanlıydı. Sana rastladığım çok iyi oldu. Bir şey söyleyeceğim. Söylemezsem çatlarım. Gel benimle. Ahmet Emin'i elinden çekerek bir kahvenin üst katına çıkardı. Issız bir köşeye oturdular. Sesini iyice kıstı. Az önce 16 arkadaşımız kaçtı. Ne diyorsun? Ahmet Emin'in küçük kara yüzü içinden aydınlanmış gibi parladı. Bu olay kibirli İngiliz'in suratına inen ne güzel bir tokattı. Daha önce de iki kişi kaçmıştı. Kuş uçmaz diye övündükleri Malta delik deşik olmuştu. Zülfü Bey kaçanların Kara Kemal Bey, valiler ve bu kafileye alınan Ali İhsan Paşa olduğunu açıkladı. Kaçaklar çok dikkatli davranmış, bir iki kişi dışında kimseye açılmamışlar. Tek ihtiyatsızlık eden Cimri Ali İhsan Paşa olmuş, yanına alamayacağı bir kısım eşyasını bir gün önce satışa çıkarmış. Bu hal biraz şüphe uyandırmış ama üzerinde fazla durulmamış. Bugün de iki kat çamaşır, üst üste iki elbise ve en üstte de pardesü giyerek dışarı çıkmış. Akdeniz sıcağında perişan oldu tabii. Ahmet Emin Yalman, paşanın malı canından azizmiş diyerek kahkahayı bastı. Neşeyle birer konyak söylediler. Tricotte adlı İtalyan gemisi bir gün önce Valletta'nın Marco Sirocco adlı küçük limanına gelip yükünü indirerek kaçakları beklemeye başlamıştı. Bugün ayrı ayrı şehre inen kaçaklar heyecanlı olaylardan sonra Sicilya'dan Malta'ya gelmiş olan Maltalı kaçakçının talimatı uyarınca beşer beşer gemiye binmişlerdi. Zülfü Bey açıklamıyordu ama gözcülük yaptığı anlaşılıyordu. Gemi 19.30'da hareket etti, şu anda İtalya yolunda. Gece yarısına kadar kaçtıkları anlaşılmazsa en hızlı savaş gemisi bile yetişemez, kurtulurlar. Zindana dönmek istemiyordu. Birlikte yemek yediler. Gece Zülfü Bey zindana döndü. Ahmet Emin Bey otele. Zindan yöneticileri 16 kişinin karşını gece sayımında anladılar ve İngiliz moru kesildiler. Malta Genel Valisi Lord Plummer'a kadar tüm yöneticiler ayaklandı. İkide iki torpida kaçakları yakalamak için Akdeniz'e açıldı ve tabii bir sonuç alamadı. 16 kaçak sabaha karşı Messina yakınındaki sakin bir limana çıkacaktı.